Ayrım 5.
Sayfa 61. Gece genellikle kamyonu deprem oluyormuş gibi sallayan Şehvet ile Seda kirayı ödüyor. Fındık'la ben de kamyonun tentesinden sızan ışıklara dalıp Saylonlularla nörobatlıların yıldız savaşlarını seyrediyorduk. İçip içip dağıtan bizler sayesinde kamyonun bütün gece yaylanması plaj ve otopark sakinlerinin oldukça dikkatini çekmiş olsa gerek, bir gece vatandaşların biri dayanamayıp kamyona tırmanmaya kalktı. Bu arada 250'liklerin sahte olduğunu fark etmiştik. Ertesi gün Kuşadası'nın yerlisi olan bir başka velet pansiyonlarında kalabileceğimizi söyleyince hemen kabul ettik. Kamyoncu arkadaşlarımız ayrılışımıza bayağı bozuldular. Ne de olsa sayemizde ömür boyu unutamayacakları günler geçirmişlerdi. Sadece Seda'nın değil benim de onlara kıyak geçtiğimi boynumdaki morluklardan anladım. Hiçbir fırsatı kaçırmamışlardı. Onları fazla hafife almıştık. Pansiyonda hanım hanımcık takılmaya kalkınca sabahında kendimizi kapıya konmuş bulduk. Neyse ki bu arada barlardan birinden Fındık ve Seda'ya iş teklifi gelmişti. Fakat biz adadan da harmanlıktan da sıkılmıştık. Çay, şeker, gripin, aspirin bile sarıp kafa yapmayı denedik, olmadı. Biz de yeniden yollara düştük. Bu arada bende bir eroin saplantısı oluşmuştu. Bulamayacağımı biliyordum ama yine de her gittiğim yerde 40 yıllık eroinmanmışım gibi eroin arıyordum. Fındık daha önce bir ay kadar denemişti. Ben de deneyecektim. Kafaya koymuştum. Kızlar Bodrum'a devam ederken ben İstanbul'a döndüm. Madde daha vücuduma girmeden bağımlı olmuştum sanki. Hep ne zaman karşıma çıkacak diye bekliyordum. İlk fırsatta deneyecektim. Büyük bir ihtimalle çok sevecek ve o dönülmez yola girecektim. Karar vermiştim. Bu bir nevi kendimi yok etme planıydı. Teorik olarak eroin hakkında hemen hemen her şeyi biliyordum. Artık eylem zamanıydı. Yavaş yavaş mutlu sona ilerlemeliydim. Cihangir'deki evde sabah sabah karşıma çıkınca hiç tereddüt etmeden dayadım burnumu. Bu burun her yere sokulmalıydı ya. Bütün günümü tuvalette kusarak geçirdim ama kendimi çok iyi hissediyordum. Gerçi beklediğim mucize gerçekleşmemişti ama ilk denemenin yanıltıcı olabileceğini de biliyordum. İkinci randevumuz için çok fazla beklemedim. Sokaktaki bütün torbacıları tanımam birkaç gün bile sürmedi. Bu arada Fındık da bana katılmıştı. İkimiz yayın olunca da ne para bulmakta zorlanıyorduk ne de torbacı bulmakta. Hala kriz yaşamamıştık. Nedense bize bir şey olmayacak gibi geliyordu. Bir sürü evcilik oynar gibi eroin mancılık oynadık. Her şey çok güzel gidiyordu. Buraya kadar hiç sorun yaşamamıştık. Çizgileri çekiyorduk ve yarısını Fındık, yarısını ben alıyordum. Sonra huzur dolu, mutlu ve kaşıntılı bir şekilde bir bara gidip oturuyorduk. Bir o taklaya geliyordu, bir ben. Taklalarımız şiddetini yitirmeye başlayınca da tekrar para toplayıp torbacının yolunu tutuyorduk. Torbacının evinde çok pis bir koku vardı. Bir an önce işimizi halledip çıkmaya çalışıyorduk. O kokuyu tekrar kendi evimizde hissedebileceğimiz hiç aklımıza gelmiyordu. Bir gün kokunun ne olduğunu anladık. Fındık Samatya'daydı, ben Çapa'daki evde. Taksim'e çıkmamıştık, hiç sulamız yoktu ve kaçınılmaz bir sorun gerçekleşiyordu. Burnumuz akıyor, kemiklerimiz ağrıyor, bedenimizden pis pis kokan ter damlaları fışkırıyor ama üşüyorduk. İşte o koku da bu kokuydu. Eroinman kokusu. Artık kriziyle, kokusuyla eroinmandık. Artık her şey değişmişti. Şimdiye kadar değişik uyuşturucu ve uyarıcı maddeler kullanıyordum. Tabii ki gurur duymuyorum ama sonuçta kendimden başka kimseye zarar vermiyordum. Şimdi ise eroin beni kullanmaya başlamıştı. O parayla beslenen, bencil, kıskanç, sinsi ve çok zeki bir yaratıktı sanki. Onun kollarında sonsuz bir huzur bulup her şeyi unutmak mümkün oluyordu. Ona güvenip teslim olmaktan başka şansımız olmuyordu. Onunlayken her şey toz pembe olmuyordu. Abartılı bir mutluluk söz konusu değildi ama onsuzluk korkunçtu. 4 vitesli beynimi 5. vitesi almıştım ve geri dönüşüm imkansızdı artık. H ile yavaş yavaş intihar edebileceğimi sanıyordum. Başlarken şimdiye kadar yaşamımı sona erdirdiğimi, intiharın zaten gerçekleşmiş olduğunu fark etmem uzun sürmedi. Yaşam şeklim, kişiliğim, her şey çok farklıydı artık. Overdose'la yavaş yavaş ölecek olan başkasıydı. Ben değildim. İhtirecek hiçbir şeyim kalmamıştı. İrademi ona teslim etmiştim. Özgürlüğünden kimseye ödün vermemiş olan ben, onsuz olamıyordum artık. Kesinlikle özgürlüğümü kaybetmiştim. İlk krizimizi çok hafif atlatıp, ha biz bunu istediğimiz zaman bırakırız yanılgısına düştük. Fındık'la daha hızlı bir şekilde H'e devam etmemizin üstünden çok fazla geçmemişti ki Fındık'ın annesi kızının zaman zaman grip olmasındaki, kaşınmasındaki tuhaflığı fark etti. Birkaç gün sıkı takipten sonra da foyamızı meydana çıkardı. Artık fındığın benimle görüşmesi yasaktı. Yalnız benimle görüşmesi değil, dışarı çıkması da yasaklanmıştı. Bu zoraki tedavi henüz bağımlılığın başlangıç çevresinde olan fındığı kurtardı. Ben ise yalnızlığımı bahane edip iyice gömüldüm H'in içine. Bu arada kardeşim üniversite imtihanı kazanıp yanıma taşındı. Bendeki garipliği fark etmesi de pek uzun sürmedi. Ama annemlerin hala haberi yoktu. Kocam askerde olduğu için bana her ay belli bir miktar para gönderiyorlardı ama bu para benim bir haftalık H ihtiyacımı bile karşılamıyor, sürekli para aramak zorunda kalıyordum. Kitap satıyor, filmlerde figüranlık yapıyor, para için her fırsatı değerlendiriyordum. O sıralar alışveriş yaptığım İshak abi ayağım kesilmesin diye param olmasa da kıyak yapıyordu. Ne de olsa iyi bir müşteriydim. Salgın bir hastalıktı sanki. Kafamı kaldırıp çevreme şöyle bir bakınca bütün tayfanın benimle aynı durumda olduğunu gördüm. Birileri sihirli değneğiyle dokunmuş, düne kadar pogo yapıp kafa sallayan, bir iki birayla sarhoş olan, ağrı kesicilerle kafa yapabileceklerini sanan 17-18 yaşındaki veletler bile kollarında iğneyle dolaşır olmuşlardı. Soner'den sonra da eroine iyice tepki duyan biz eskiler ise böyle bir karambole gelmiştik ki hiçbirimiz ne olduğunu farkında değildik. Sanırım ilk kez Nesrin'le birlikte olan Şadiye kullanmaya başladı. Dedikodusunu yapıp cık cık diyen diğerleri kaşla göz arasında Şadiye'nin müridi oluvermişlerdi. Biri çıkıp hadi eroine başlayın diye komut verseydi ancak bu kadar birlikte hareket edebilirdik. İşin garip yanı bir parça esrar bulabilmek için bin bir dolap çevirmek zorunda kalırdık ama şimdi para bulduğumuz anda H de bulabilir hale gelmiştik. Her köşe başında bir torbacı bekliyordu. Zaten artık esrarın yüzüne bakan kalmamıştı. 3-5 kişi bir araya geliyor, yüklü bir miktar alıp paylaşıyorduk. Almaya kim gitmişse o bu işten biraz daha karlı çıkıyordu. H esrar gibi paylaşılması zevkli olan bir madde değildi. Herkes has safhada bencil olmuştu. Her zaman para kaptırma riski vardı. Hiçbir torbacıya güven olmuyordu. Ben İshak abiyi keşfederek bayağı avantajlı bir pozisyona girmiştim. Adamın evine gittiğim için saat kaç olursa olsun kesin buluyordum. Her gidişimde bir çizgi kıyamı da alıyordum. Kısacası İshak abimi çok seviyordum. Böyle devam edemeyeceğimi biliyordum. Oldukça zayıflamış, görünüş olarak da tam bir eroinmana benzemiştim. Zaten ufak tefek bir hatundum, gittikçe küçülüyordum. Kendi kafama göre çaktırmadığımı sanıyordum ama epeyce deşifre olmuştum. Hastaydım. Gitarcıda oturmuş, para bulabileceğim birilerini bekliyordum. Burnum akıyor, kemiklerim sızlıyordu. Herkesten ve her şeyden nefret ediyordum. Garson yanıma gelip içeride birilerinin beni çağırdığını söyledi. Hiçbir şey düşünmeden kalkıp içeriye yöneldim. Tanımadığım bıyıklı bir adam oturuyordu. 40 yıldır tanıyormuş gibi ismimle hitap edip yanıma oturdu ve konuya girdi. Ben narkotiktenim. Eroin kullandığını biliyoruz. Sen bize yardım edersen biz de sana yardım ederiz. Bu işin sonu yok biliyorsun. Eroini kimden aldığını bize söyler misin? Kala kalmıştım. Halimi görüyorsunuz. Krize girmek üzereyim. Alacak birilerini biliyor olsam burada böyle oturmaz gider tedavi olurdum dedim. Çok kötü görünüyor olsam gerek ki üzerime fazla varmadı. Tam bu sırada başka bir eroinman hatun içeri girmişti. Bunu fırsat bilip hemen uzaklaştım. Eve gidip çantamı topladım. Kardeşim gelince de onu yanıma alıp Çapa Tıp Fakültesi psikiyatri kürsüsüne gittim. Nöbetçi doktora tıp öğrencisi olduğumu, biraz sonra eroin krizine gireceğimi söyleyince beni hemen yatırıp koluma serumu taktılar. Diazem vesaire yardımıyla uyumuştum. Rüyamda kafası olmayan bebek vücutları vardı. Nasıl oluyorsa bağırabiliyor ve deliler gibi benden kaçıyorlardı. Onları yakalamak, sevmek istiyordum. Peşlerinden koşuyordum ama tam yakalayacakken kayboluyorlardı. Rüyamda bile İshak abinin evinde o kokuyu duyuyordum. Sonra paket paket eroin buluyor, burnuma pipeti takıp tam çekecekken burnumdan kanlar boşalıyordu. Kan boşa gitmesin, kap bulup doldurmalıyım diye düşünüyordum. Kardeşimin sesiyle uyandım. Servisteki tek bağımlı bendim. Benim dışındakiler hep deli dediğimiz hastalardı. Hepsi o kadar mutluydu ki kendi dünyalarında yaşıyor, kimseden bir şey beklemiyorlardı. Bütün gün televizyonda klip seyredip şarkı söylüyor, hemşirelerin ilaç saati hanımlar uyarısıyla kuyruğa girip ilaçlarını alıyor, sonra yataklarına gidiyorlardı. Hele Deniz. Pop şarkıcısı Tarkan'la evliydi o. Sürekli Tarkan'la geziyordu. Odaya girdiğinde önce Tarkan'a oturacak yer gösteriyor, kendisi de yanına kuruluyordu. Öyle şeyler anlatıyordu ki hayal gücüne hayran kalıyordum. Arada bir konuşmasına ara veriyor, Tarkan'a dönüp ''Aa Tarkan ne yaptın sen? Fermuarın açık kalmış, orkidin görünüyor.'' deyiveriyordu. Hemen hepsi çok eğlenceli insanlardı. Bazen doktorların onları iyileştirmeye çalışarak kötülük yaptıklarını düşünüyordum. Bu halleriyle öylesine zararsız, öylesine dingin görünüyorlardı ki onları toplumun o boktan karmaşasına sokmaya çalışmanın ne alemi vardı anlamıyorum. Sürekli pis pis kokarak terliyor, ilaçlarla uyutuluyordum. Serumlar sayesinde yüzüm kendine gelmişti, krizi atlatmıştım, artık çıkmam gerektiğini düşünüyordum. Doktorum 2 ay kalmam gerektiğini, daha tedaviye başlamadıklarını söyledi. Orada değil 2 ay, 1 gün bile kalamazdım. Demirli pencereler ve deliler beni bunaltıyorlardı artık. Babamı çağırıp buradan çıkmalıydım. Evime gitmek, içki içmek, müzik dinlemek istiyordum. Eşten uzak durmaya kararlıydım. Uslu uslu Çetin'i bekleyecek, o döndüğünde ise sessiz sakin evimde oturacaktım. Doktorluk yapmayacak olsam da okulu bitirecek, ailemi sevindirecektim. Babam geldi, ona her şeyi anlattım. Her zamanki gibi anlayışlı, sıcak ve sevecendi. Hemen çıkış işlemlerimi halledip beni eve götürdü. Evimi çok özlemiştim. Babam gidene kadar evden hiç çıkmadım. Ama babam gidince... Ayaklarım beni gene Beyoğlu'na götürdü. Hemen Judas Bar'a gidip içmeye başladım. Tabii yine abartıp koparana kadar içtim. Eve nasıl döndüğümü hatırlamıyorum. Ertesi gün yine çıktım, Doğanlara uğradım. Ben gittiğimde kocaman bir joint sarmış içiyorlardı. Durur muyum? Onlara katıldım. Kendi kendime eşten uzak durduğum sürece içki ve esrardan zarar gelmez deyip duruyor, torbacı gördüğüm zaman yolumu değiştiriyordum. Ve o gün Judas Bar'a doğru yürüyordum ki onunla karşılaştım. Hakan'ı Fındık'la takıldığımız dönemde tanımıştım. Bir akşam birlikte içmiş, sonra Hakan'ların evine gitmiştik. Evde Pierrot ve Poirot adında 2 palyaço bebek vardı. Bütün gece Pierrot ile Poirot yakalamacılık oynamıştı. Tabii asıl yakalamacılık oynayan Fındık'la bendim. Hakan da sıyırmış bunlar diye düşünerek kenardan bizi seyretmişti. O geceden sonra Hakan'ı ilk kez görüyordum. Merhaba, ne haber faslından sonra nereye gittiğini sordum. Murdar'a bakacağım dedi. Ben baktım kimse yok, gel seni Judas'a götüreyim dedim. Önce Judas'a baktık, sonra birlikte Doğanlara gittik. Bir joint sarıp muhabbete başladık. Güldük, güldük, güldük. Hakan naif görünüşlü bir Beyoğlu fırlamasıydı. Önceleri bir turizm şirketinde çalışmıştı ama şimdi sadece esra içip geziyordu. Seneler önce de eroinmanmış. Birden kesip atabilmiş. Beni anlıyormuş gibi görünüyordu. Çok da çekiciydi. Ve benim için rüya gibi günler başladı. Doğanların evinde kala kalmıştık. Sarıp içiyor, gülüyor, sonra da oturduğumuz yerde sızıp kalıyorduk. Ev zaten tek odaydı ve bir sürü insan bu tek odada yaşıyorduk. Doğan, Haluk, Murat, Osman evin demirbaşıydı. Şahin, İlkan, Rasim vesaire devamlı misafir, biz ise Murdar, gitarcı, Judas Bar gibi bu tek odanın da müşterisi olmuştuk. Doğan sıkı içici olduğundan evde her zaman esrar bulunuyor, sürekli sarılıp içiliyordu. Alt katta oturan ve kumarhane sahibi olan Kazım abimiz de sık sık yukarı çıkıp bize rakı, bira vesaire ikram ediyor, içtiğimiz esrarı beğenmiyor, kendi içtiğinden tattırıyordu. Yine böyle bir günde Kazım abi gelmişti. 10-15 kişilik dairemizi oluşturmuş, cigaralık döndürüyorduk. Kocaman sigaralar sarılıyor, sıra kimdeyse tek nefes alıyor, peygamber solda olsa bile sağdan dönüyordu. Cigaralığın, jointin, buraconunu herkes özen gösteriyordu. Benim dışımda eroin kullanan yoktu ama bir öğle muhabbetidir gidiyordu. Ben hastane maceralarımı anlatıyordum. Biliyor musunuz, sabahları hocaların öğrencileri yaptıkları vizitte benim odama kimse uğramıyordu. Beni kimseye göstermiyorlardı. Pastanede çalışan 18 yaşındaki Rasim safça soruyor. Niye? Ne desin, bakın çocuklar, bu hasta da sizin gibi öğrenci. Biraz bunu almış eroine başlamış mı desin? Ben görülmemesi gereken bir örnektim. Okul muhabbetine girince veterinerlikteki Haluk bir şeyler anlatmaya başlamıştı ki Kazım abi atıldı. Ya çocuklar, şimdi polis basılacak olsa bu kadar gencin, öğrencinin içinde senin ne işin var, kart papaz demez mi dedi ve polis içeri girdi. Nereden bildin geleceğimizi? Geldik işte. Şimdi de sen gel bakalım kart papaz diyerek Kazım abi dışarı aldı. Meğer bir süredir kapının önünde bizi dinliyorlar, içeri girmek için konu sırasının kendilerine gelmesini bekliyorlarmış. Kazım abi sunuşu yapınca gayet sempatik bir şekilde içeri daldılar. Allah'tan ortalıkta sadece bir tane ama 8 kağıtlı falan joint vardı ve Kazım abi de onlarla nasıl konuşulması gerektiği konusunda tecrübeliydi. Cık cık, bir daha yapmayın deyip gittiler. Hayatımın en sempatik, en tatlı polisleriydi onlar. O evdeki 2-3 günü hiç unutamayacağım kadar inanılmaz, romantik ve komik yaşadım. Yıllar sonra yine o tatlı duyguyu hissediyordum. Hakan'la yıllardır tanışıyormuşçasına birbirimizin ne dediğini anlıyorduk. Doğanların evinde en az 5 kişi oluyorduk ama bana sadece Hakan'la konuşuyormuşuz gibi geliyordu. O da durup durup benzeri şeyleri düşündüğünü belli eden, beni teskin eden sözcükler sıkıştırıyordu muhabbete. Yılların esrarkeşi olmam, bir erkek kadar ortama uyabiliyor olmam onu şaşırtmıştı. En çok şaşırdığımız nokta ise birbirimize korkunç benzediğimizi fark etmek olmuştu. Evdeki herkes arka arkaya sarılan sigaralardan, içkiden ve muhabbetten yorgun düşmüş ve uyumuştu. Biz de yatıyorduk ama uyanıktık. Hemen yanımda Doğan'ın küçük köpeği, onun yanında da Hakan yatıyordu. Korkunç bir elektrik hissediyordum ve bu hissi yalnız benim yaşamadığımı da biliyordum. Sanki köpek bile durumun farkındaydı. O da inatla uyumuyor, aramızda kıpırdanıp duruyordu. Bana dokunmasını istiyordum, bana dokunmak istiyordu. Durup durup gereksiz espriler yapıp gülüşüyor, güya hissettiğimiz büyüyü çaktırmıyorduk. Nihayet bir öpücük. Ben güneye yerleşmeyi düşünüyorum. Birkaç gün sonra gideceğim. Benimle gelir misin? İşte en sonunda dökülmüştü. Buradan uzaklaşmak senin için de iyi olur. H'den kurtulmana yardım edebilirim diye devam etti. Aman tanrım, yine aşık olmuştum. Kalbim deli gibi çarpıyordu. 3 gün önce tekrar aşık olacağımı söyleseler gülerdim. Çetin'le beraber bütün o romantik hislerin bittiğini, tükettiğimi sanıyordum. Ama şimdi yanında yatan bu genç adamla dünyanın öbür ucuna bile gözüm kapalı, büyük bir coşkuyla gidebilirdim. Tabii her zaman yaşadığım o mutluluk korkusu yüzünden bunu ona dürüstçe söyleyemedim. Birbirimize açıklamalar yapmak gereği duymadan aramızdaki köpeğe rağmen sıcacık sarılıp uyuduk. Ertesi gün sonradan çok ama çok pişman olmama neden olacak o aptal teklifi yapmıştım. Madem gidiyoruz son bir kez daha H alabilir miyiz? Hakan'ın 17 yaşındaki küçük erkek kardeşi de eroinmandı. Benim o aptal kafama göre Hakan bu konuda kontrolü sağlamış, seneler önce bu sorunu aşmıştı. Onun için tehlikeli olabileceğini hiç düşünmeden son kez H konusunda onu ikna ettim. Benimle birlikte o da H almak istediğinde aklıma hiçbir şey gelmedi çünkü ona güveniyordum. O kurtulmuştu, beni de kurtaracaktı. Şimdi anlıyorum ki işin hala çok başındaymışım, yanılmışım. Kardeş yüzünden o da çok kritik bir dönem yaşıyormuş. Aylardır kardeşini kurtarmak için uğraşıyormuş ve artık umudunu kaybetmeye, çaresizlikten kendi direncini de yitirmeye başlamış. Ben bunları fark ettiğimde her şey için artık çok geçti. İshak abi bana tarla başındaki kayınvalidesinin evini öğretmişti. Param varsa günün her saatinde ey çalabiliyordum. Hakan'la kayınvalidenin evine gidip güzel bir paket aldık ve yarı yarıya takıldık. Birlikte takılmak çok hoşumuza gitmişti. Eroin'in verdiği rahatlıkla Hakan beni nihayet eve götürmeye cesaret edebildi. Bir tuhaflık olduğunu hissediyordum. Ben ona evli olduğumu söyleyebilmiştim ama o bana sevgilisinden bahsetmemişti. Biz eve girdikten yarım saat sonra elinde bir şişe rakıyla hanım hanımcık bir kızcağız geldi. Kız gelene kadar bana sarılmış olarak oturan Hakan kız gelince birdenbire benden uzaklaştı. Evde buz gibi bir hava esmeye başlamıştı. Ben duş almam gerektiğini bahane ederek kendimi banyoya kapattım. Hakan'ın zaten o kızı sevmediğini hissetmiş, sadece niye bana söylemediğini anlamamıştım. Banyoda kalabileceğim kadar uzun süre kaldım. Dışarı çıktığımda ikisi baş başa küçük odada konuşuyorlardı. Hakan'ın çok zor durumda olduğunu, kızın çok üzüleceğini düşünüyordum. Rahatsız olmuştum ama bencilce ne olacaksa bir an önce olsun ve sevgilim benim yanıma gelsin istiyordum. Çok sürmedi, kız fırtına gibi çıkıp gitti. Hakan ise sadece üzgün görünmeye çalışıyordu ve çok çabuk vicdan azabından kurtuldu. Acımasızlığı beni ürkütmüştü ama bunu benimle olabilmek için yapmıştı. Nasıl şikayetçi olabilirdim ki? O gece Hakan'larda kaldık. Küçük odada, küçük yatakta sıkı sıkı sarılıp sıcacık öpüşlerle uyuttu beni. Sevgi doluydu ama tanıdığım diğer erkekler gibi hemen sevişmek için üstüme atlamadı. Ne yaptığını çok iyi biliyordu ve 3 günde beni kendine aşık etmişti. Biri kız, diğeri erkek, 2 kardeşi de beni çok sıcak karşılayıp hemen kabullendiler. Şimdi sıra benim kardeşime gelmişti. Hakan'daki şeytan tüyü kardeşim de etkisi altına almakta gecikmedi. Hala evli olmam dışında hiçbir sorunumuz yoktu ama bu biraz rahatsızlık yaratıyordu. Hakan yanımdayken Çetin'i arayıp güneye gideceğimi söylediğimde kendimi çok kötü hissettim. Gerçi her şeyin tükendiğini Çetin de biliyordu ama hala beni kaybetmemek için uğraşıyor, sürekli mektup yazıyor, telefon ediyor, onu unutmamam için elinden geleni yapıyordu. Askerde değil İstanbul'da olsaydı her şey çok kolay olacaktı ama o Cizre'deydi ve dış dünyayla tek ilişkisi benimleydi ve tek desteği bendim. Korkunç vicdan azabı duyuyordum. Bu Hakan'ı da çok rahatsız ediyordu. Çetin'i bahane edip tekrar kayınvalidenin evinin yolunu tuttuk. Zaten hiç bahane sıkıntısı çekmiyorduk. Zaten ben o ilk paketten hiçbir şey anlamadım. Bir ya da iki ne fark eder? Nasıl olsa yarın gidiyoruz vesaire vesaire vesaire. Hakan gideceğimiz tatil kasabasında 4 ay kalmış, eşyalarını toplayıp oraya yerleşmek için İstanbul'a geri dönmüş. Tek sorun yalnız olmakmış, benim gelmeme çok çok seviniyormuş. Gerçekten ikimiz de heyecandan zıp zıp zıplıyorduk. Annemler bana harç parası göndermişlerdi, bir miktar da Hakan'ın annesinden aldık. Gitmememiz için hiçbir sebep yoktu. Orada evinde kalabileceğimiz arkadaşlarımız da vardı ve yollara düştük. Tabii otobüse binmeden önce yolluk olarak iki çizgi H'de ihmal etmedik. Fakat yanımıza hiçbir şey almadık. İstanbul'u arkamızda bırakmaya kararlıydık. Halbuki İstanbul'u hep yanımızda taşıyormuşuz. Hele ben her şeye sıfırdan başlayacaktım. Evimi, okulumu, kocamı bırakmış, 3 gün önce tanıştığım sevgilimle hiç bilmediğim bir yere gidiyordum. 12-13 saatlik yol boyunca tatlı tatlı sohbet ettik. Bir ara Hakan'ın dizlerine yatıp gözlerimi kapattım ama uyumuyordum. Beni uyuduğumu sanıyor, sürekli öpüp okşuyordu. İnanılmaz sevgi doluydu. Kendimi hiç olmadığım kadar mutlu ve güvende hissediyordum. İner inmez Timur'lara gittik. Ben Timur'u daha önce tanımıyordum. Abisi Karga'yı tanıyordum. Ben daha küçücük bir kızken köprüde Karga'yı herkes tanıyordu. Ben de gidip gelip Karga'ya sorular sorardım. Anarşizm ne demek? Nasıl anarşist olunur? Vesaire. Çünkü kendini anarşist diye tanımlayan ilk insan oydu. Sürekli siyah giyer, köprüde üniversitelilerin masalarına oturur, uçuk söylevler verir, karşılığında bol bol içerdi. Çok samimi olmasam da uzaktan uzağa onu sevimli bulurdum. O ise kendi deyimiyle o zamanlar bana hastaymış ama Çetin'e kaptırmış beni. Bir sürede Çetin'le beraberken karşılaştık, sonra karısıyla beraber bir güney kasabasına yerleştiklerini duyduk. Tabii arada tuhaf haberlerini alıyorduk. Mesela bir tarihte az kalsın bir devenin altında kalıp ölüyormuş diye haberini almıştık. Karga bu, olur olur demiştik. Şimdi Karga'nın kardeşiyle tuttukları eve misafir gelmiştim ama Karga başka bir yerde kalıyordu. Kısa sürede Timur'u çok sevdim. Bir de Alper vardı. İkisi de gelişimize çok sevindiler ama haklı olarak eli boş geldiğimiz için kızdılar bize. Hepsi harmandı ve biz orada nasıl olsa ot vardır diye yanımızda bir tek kağıtlı bile getirmemiştik. Oysa kasabada narkotik polis temizliğe girmiş, yerliler de dahil bütün üflentiler harman kalmış. Biz de ilk günden kendimize içkiye vurduk. Orada hava İstanbul'a göre çok sıcaktı ama yine de üşüyorduk. Gece Timur, Hakan ve ben aynı odada uyuduk. Timur'un yanında sevişmemiz zaten mümkün değildi ama bana artık Hakan'ın cinsel sorunları varmış gibi gelmeye başlamıştı. Ne yapalım alışkınız, benim de kaderim bu galiba diyordum.